Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 14. ayrım. 8. Kendini suçlamaya kalkışma. Tate, yoğun bakım ünitesi dışındaki sıraya, Matthew'nun yanına oturmak için huzursuz voltasına son verdi. Buck tekrar kendine geldiğinden beri tam bir gün geçmişti. İyileşme süreci hızlandıkça Matthew daha derin bir depresyona giriyordu. Burada suçlayacak başka birini göremiyorum. Olaylar bazen kimsenin suçu olmadan oluşur Matthew. Sabır diye kendini uyardı. Tepesinin atması ona yardımcı olamazdı. Olay dehşet verici ve trajikti. Buna engel olamazdın. Bunu artık değiştiremezsin. Tüm yapabileceğimiz ona bunu atlatması için göz kulak olmak. Kahrolası bacağını kaybetti Tate ve bana her baktığında ikimiz de bunun bana olacakken ona olduğunu biliyoruz. Pekala, ama sen değildin. Bu düşünce kendisinin sonsuza dek bir hortlak gibi peşinden gelebilirdi. Hem durmadan bunu düşünmek aptallık. Neden bulmaktan yorgun düşmüş, güçlü ve dürüst kalmak için boğuşmaktan içi kurumuş, elini saçlarının arasından geçirdi. Şimdi korkuyor, öfkeli ve sıkıntılı. Ama seni suçlamıyor. Suçlamıyor mu? Matthew başını kaldırdı. Şimdi gözlerindeki üzüntü acıyla savaş halindeydi. Hayır, suçlamıyor. Çünkü o senin gibi sığ ve kendini önemseyen biri değil. Sıradan fırladı. Onu görmeye gidiyorum. Sen burada kendini acıyarak oturabilirsin. Başı dik, koridoru ve kritik bakıma giden kapıları uçarak geçti. Matthew'nun görüşünden çıkar çıkmaz durdu. Kendini toparlamak için zaman ayırdı. Yüzüne ışıltılı bir gülümseme kondurarak bakım perdesini kenara çekti. İçeri girince bakın gözleri açıldı. Kalın gözlüklerinin ardında gözleri ifadesizdi. Hey! Sanki kendisini göz kırparak ve el sallayarak selamlamış gibi yanağını öpmek için doğru yanına gitti. Bir veya iki gün içinde seni normal bir odaya alacaklarını duydum. Televizyonu ve daha güzel hemşireleri olan bir odaya. Belki dediler. Hayalet bacağındaki ağrı canını yakınca ürktü. Senin ve oğlanın tekneye döndüğünüzü sandım. Hayır, Matthew hemen dışarıda. İstiyor musun? Buck başını iki yana salladı. Parmaklarının arasındaki çarşafı buruşturmaya başladı. Biraz önce Ray buradaydı. Evet, biliyorum. Buradan çıkarır çıkarmaz, Chicago'daki bir uzmana gitmem gerektiğini söyledi. Evet, çok parlak biri olduğu söyleniyor. Bacağımı tekrar yerine takmaya yetecek kadar değil. Sana çok daha iyisini bile takacaklar. Sesinin abartılı bir biçimde neşeli olduğunun farkındaydı. Ancak kontrol edemiyordu. Hiç şu şovu izledin mi bak, hani şu biyonik adamın oldu. Çocukken ona bayılırdım. Sen de biyonik bak olacaksın. Ağzının kenarı belirli bir şekilde bükülmüştü. Evet, elbette. İşte o benim. Biyonik bak, topalların kralı. Eğer böyle konuşacaksan giderim. Bir omzunu silkti. Tartışmak için çok yorgundu. Neredeyse kendine acımak için bile çok yorgundu. Kalmasaydın daha iyiydi. Tekneye dönmelisiniz. Başkası yapmadan gidip o ganimeti çıkarın. Bunun için endişe etmene gerek yok. Hak belgemiz var. Bak, hiçbir şeyden haberin yok diye patladı. Amatörler bunun için dert olur. Şimdiye dek söylenti yayılmıştır. Özellikle olanlardan sonra kesinlikle yayılmıştır. Köpek balığı saldırıları her zaman haber olur. Özellikle turistlerin bulunduğu sularda. Geleceklerdir. Parmakları yatağın üzerinde hızlı bir şekil çizmeye başladı. Şimdiye kadar çıkardıklarımızı kilit altına aldınız değil mi? İyi ve sağlam bir yere. Ben iki gündür hazineyi hiç aklına getirmemişti. Herhangi birinin aklına getirmiş olduğundan da şüpheliydi. Elbette. Yalana sarılmak zorundaydı. Elbette bak, merak etme. Dalmalısınız. Kalanı çok hızlı çıkarmalısınız. Ray'e söyledin mi? Gözleri kapandı ve tekrar açmak için zorladı. Ona söyledim mi? Kahrolası ilaçlar aklımı bulandırıyor. Çıkartmalısınız. Tüm o altın, köpek balıklarını çeken kan gibi. Başı arkaya yastığa düşerken güldü. Köpek balıklarını çeken kan gibi. Bu kaderin bir cilvesi değil mi? Hazineyi ele geçirdim ama bana kahrolası bacağıma mal oldu. Onu çıkarın. Kilit altına alın kızım. Yap bunu. Tamam bak. Hafifçe alnını okşadı. İcabına bakacağım. Şimdi dinlen. Yalnız dalma. Hayır, tabii ki yalnız dalmam diye mırıldandı ve bakın gözlüklerini çıkarttı. Angeline lanete. O kimsenin kazanmasını istemiyor. Dikkatli ol. Olurum. Hadi dinlen. Onun uykuya daldığından emin olunca sessizce dışarı çıktı. Matthew ne sırada ne de koridordaydı. Saatini kontrol ettiğinde anne babasının bir saatten az bir süre içinde orada olacaklarını gördü. Tereddüt etti. Sonra kararlı adımlarla asansöre yürüdü. İşleri kendisi halledecekti. Adventure'ın güvertesine adım attığı an kendini evinde hissetti. Birisi, annesi olduğunu düşündü, güverteyi yıkamıştı. Kandan hiç eser yoktu ve takımlar bir kez daha muntazamca kaldırılıp dizilmişti. Bakın kazasından sonra güvertede ne bıraktıklarını anımsamaya çalışmaktansa defterini almak için salona girdi. Bunu yaptığı anda bir gariplik olduğunu anladı. Her şey muntazamdı. Yastıklar kabartılmış, masa pırıl pırıldı. Oturma bölümünün arkasındaki bölge lekesizdi. Ama masanın üzerinde defteri yoktu. Temizlenmek ve kayda geçirilmek için oraya veya tezgahın üzerine dikkatle sıraladığı eserlerin hiçbiri yoktu. İlk alarm ürpertisi geçtikten sonra kendi kendine, olasılıkla şimdi onun yapmak için geldiği işi anne babasının yapmış olduğunu düşündü. Ganimeti toplamış ve otele götürmüş olmalıydılar veya Sea Devil'a. Tekne daha mantıklı diye karar verdi. Tümünü bir arada saklayacaklardı, öyle değil mi? Geriye sahile baktı. Yoksa gidip onları bulması mı gerekiyordu? Ama burada yalnız başına bakın aceleciliği içini kemirmeye başlamıştı. Sea Devil'a gidecek ve kendi gözleriyle kontrol edecekti. Bu kısa bir yolculuktu. Kolaylıkla kendi başına halledebileceği bir şey. Bir hedefi olduğu için şimdi daha sakindi. Köprüye gitti, debir aldı, bir saat diye düşündü. Hızlı bir dolaşım için daha fazla değil. O zaman Buck'ı her şeyin güvende olduğu konusunda ikna edebilirdi. Açık denize doğru yol alırken gerilimi kayboldu. Ayağının altında bir tekne varken yaşam her zaman daha basit gibi geliyordu. Tepede martılar süzülüyor ve deniz parlak mavi bir şerit şeklinde önünde uzanıyordu. Yüzünü okşayan rüzgar ve elinin altındaki dümenle, eğer anne babası farklı insanlar olsaydı, bu büyüleyici dünyayı bulup bulamayacağını merak etti. Eğer deniz ve hazine masalları olmadan yetiştirilmiş sıradan bir çocuk olsaydı, yine de bu çekim olacak mıydı? Deniz çevresinde pırıldarken böyle olacağından emin oldu. Kader sabırlı bir öğretmendi, beklemişti. O, kendininkini bulmuş olduğunu bazılarından daha önce biliyordu. Daha şimdiden Matthew ile olan yaşamının önünde açıldığını görebiliyordu. Birlikte tekneyle dünyayı gezecekler, denizin kasalarındaki sırları açığa çıkaracaklardı. Ortağız biz diye düşündü, her şekilde. Matthew zamanla, altının göz kamaştırıcılığının ötesinde, elde ettiklerinin değerini de öğrenecekti. Bir müze inşa edeceklerdi. Tarihin nabzını ve heyecanını yüzlerce insana sunacaklardı. Bir gün çocukları olacaktı. Bir aile oluşturacaklar ve Tate serüvenleriyle ilgili bir kitap yazacaktı. O da birlikte yapamayacakları, erişemeyecekleri hiçbir şey olmadığını yavaş yavaş anlayacaktı. Kader gibi Tate de sabırlı olacaktı. Sea Devil göründüğünde kurduğu hayallere gülümsüyordu. Gülümsemesi yerini şaşkınlığa bıraktı. Limanın açığında bembeyaz bir yat demirliydi. Akıllara durgunluk veren bir şeydi. 350 metrelik bir lüks ve pırıltı. Güvertedeki insanları görebiliyordu. Üniformalı bir adam, bardaklarla dolu bir tepsi taşıyor, bir kadın tembelce güneş banyosu yapıyor ve çıplak bir tayfa ön güvertedeki metal donanımı cilalıyordu. Güverte salonu ile köprüyü çevreleyen camlar güneşi geri yansıtıyordu. Başka şartlarda bu güzel bir parça feminen hatları, parlak, çizgili şemsiye ve brandaların neşeli dalgalanmalarını beğeniyle izlerdi. Ancak suyun yüzeyinde ortaya çıkan bulanıklık hemen gözüne çarpmıştı. Aşağıda birisi vardı, hava pompasını çalıştırıyordu. Tate öfkeden titreyerek hızını kesti. Adventure'ı Sea Devil'ın provasına devirdi. Hızlı bir beceriyle teknesini bağladı. Şimdi o korkuyu duyabiliyordu. Hazine avcıları için parfüm demek olan o şaşmaz, çürük yumurta kokusunu, bir batıktan yükselen gazları. Hiç tereddüt etmeden köprüden fırladı. Yalnızca ayakkabılarını çıkartmaya vakit ayırarak kenardan daldı ve Sea Devil'e yüzdü. Islak saçlarını gözlerinden savurarak kendini güverteye çekti. Matthew ile Santa Margarit'ten çıkan ganimetleri örtmek için kullandıkları brandalar yerli yerinde duruyordu. Ancak ele geçirmiş oldukları şeylerin çoğunun kaybolmuş olduğunu görmek için şöyle bir bakmak yetti. Kabinde de durum aynıydı. Zümrütlü haç, gümüş sikkeleri doldurmuş oldukları kova, zarif porselen, annesiyle birlikte itinayla temizledikleri kap yok olmuştu. Dişlerini gıcırdatarak arkasındaki yata doğru baktı. Öfke ve haklılık duygusuyla dolu tekrar suya daldı. Yatın parlak cilalı maun güvertesine çıkan merdiveni tırmanırken burnundan soluyordu. Güneş gözlükleri ve kulaklık takmış bir sarışın, üzerinde ip gibi bir mayo altı ile bir şezlongun üzerindeki mindere uzanmış yatıyordu. Tate hızla ona doğru gitti ve sertçe omzuna vurdu. "Buranın sorumlusu kim?" "Keskese!" Ağzını genişçe açarak esnedikten sonra kocaman gözlüklerini aşağı indirdi ve bunların üzerinden sıkkın mavi gözleriyle Tate'i inceledi. "Qui le diable tu?" "Kahrolası, sen kimsin?" diye kızgın, akıcı bir Fransızca ile Tate patladı. "Ve de benim batığım ile ne yaptığını sanıyorsun?" Sarışın kremli omzunu oynattı ve kulaklıklarını çıkardı. "Amerikalı," diye karar verdi zayıf ve bozuk bir İngilizce ile. "Siz Amerikalılar çok can sıkıcısınız. Ale, defol. Üzerime su damlatıyorsun." "Birazdan üzerine damlatmaktan da fazlasını yapacağım, Fifi." "Evet." Neşeli bir kedi sırıtışı ile dirsek hizasındaki paketten uzun, kahverengi bir sigara aldı ve ince altın bir çakmakla yaktı. "Of, ne gürültü." Gerindi. Hareketi sırıtışı gibi kediyi andırıyordu. "Bütün gün, gece yarısına kadar." Tate dişlerini sıktı. Yvette'in şikayet ettiği gürültü durmadan hava pompasını çalıştıran kompresördü. "Santa Margarit üzerinde hak belgemiz var ve sizin onun üzerinde çalışmaya hakkınız yok." "Margarit?" "Sekiz et Margarit." İnce bir duman üfledi. "Ben buradaki tek kadınım." Bir kaşını kaldırarak Tate'i tepeden tırnağa süzdü. "Tek," diye tekrarladı. Bakışı Tate'in gerisine kayarken sıcaklaştı. "Monşer, konuğumuz var." "Görüyorum." Tate döndü ve kahverengimsi sarı renkte ince bir gömlek ve aynı renkte pantolon giymiş, boynunda itinalı bir şekilde düğümlenmiş uygun pastel renklerde çizgili bir kravat bulunan ince bir adam gördü. Kurşuni saçlarının üzerinde abartılı bir açıyla eğik duran bir panama şapka vardı. Bileğinden ve boynunun güneş yanığı derisinden altın pırıltıları yansıyordu. Genç bir oğlanınki kadar pürüzsüz yüzünden sağlık ve neşe fışkırıyordu. Uzun, ince bir burnu, itinayla şekil verilmiş gümüşü kaşları ve kıvrık ağzıyla çarpıcı derecede yakışıklıydı. Yarı şeffaf, mavi gözleri merakla parlıyordu. Tate'in ilk izlenimi para ve görgü olmuştu. Gülümsemiş ve öylesine sevimli bir şekilde elini uzatmıştı ki, neden burada olduğunu anımsamasaydı, az kalsın sıkacaktı. "Bu sizin tekneniz mi?" "Evet, tabii ki. Trimhunt'a hoş geldiniz. Su perileri tarafından pek sık ziyaret edilmeyiz." "Andre," diye seslendi. Sesi terbiyeli ve belli belirsiz Avrupalıydı. "Hanımefendi için bir havlu getir. Oldukça ıslanmış." "Havlu filan istemiyorum. Dalgıçlarınızı yukarı çağırmanızı istiyorum. O benim batığım." "Gerçekten mi? Ne garip. Oturmaz mısınız bayan?" "Hayır, oturmayacağım. Seni hırsız korsan." Adam gözlerini kırpıştırdı. Gülümsemesi hiç kaybolmadı. "Anlaşılan beni bir başkasıyla karıştırıyorsunuz. Bu küçük yanlış anlamayı uygar bir biçimde açıklığa kavuşturacağımızdan eminim." "Ah!" Üniformalı bir kamratın getirdiği havluyu aldı. "Şampanya istiyoruz Andre. 3 bardak. Tate, eğer şu kompresörü kapatmazsanız, durum gerçekten uygar olmayan bir şekle girecek diye uyardı. Karşılıklı konuşmayı güçleştiriyor. Kamarotuna başıyla işaret etti, sonra oturdu. "Lütfen oturun." Bu sakin, sevimli sesle konuşmaya devam ettikçe, böyle cana yakın, rahat gülümsedikçe, Tate kendini daha da şaşkın bir aptal gibi hissediyordu. Bir koltuğa dimdik oturdu. Kararlıydı. Soğukkanlı, mantıklı ve onun kadar terbiyeli olacaktı. "Teknelerimden mallarımı almışsınız," diye başladı. Adam bir kaşını kaldırdı, Sea Devil'ı görmek için başını çevirdi. "Bu talihsiz şey sizin mi?" Tate, "Ortaklarıma ait," diye mırıldandı. Trimhunt'ın yanında Sea Devil elden düşme bir çöp mamlasını andırıyordu. Sea Devil ve Adventure'dan bazı parçalar kaybolmuş ve... Sevgili kızım, ellerini kavuşturdu, sevecen bir şekilde gülümsedi. Bir Scrabble taşı iriliğinde köşeli kesilmiş bir elmas serçe parmağından göz kırpıyordu. Çalmaya ihtiyacım varmış gibi mi görünüyorum? Kamarot, bir şişe şampanyayı gürültülü yankılanan bir patlamayla açarken Tate hiçbir şey söylemedi. Sesi esinti gibi tatlıydı. Herkes ihtiyaç duyduğu için çalmaz. Bazıları bundan zevk aldığı için yapar. Adamın gözleri şimdi keyiften yüz yuvarlak olmuştu. Çekici olduğu kadar da zeki, böyle genç biri için gerçekten etkileyici sözler. Evet, Fransızca uygunsuz bir şeyler mırıldandı ancak o yalnızca güldü ve elini okşadı. Mabel, üstünü ört, konuğumuzu utandırıyorsun. Evet, suratını asıp muhteşem göğüslerinin üzerine elektrik mavisi bir bez parçası sararken o, Tate'e bir kadeh şampanya ikram etti. Genç kız, oyuna geldiğini fark etmeden eli kadehin ayağını kavramıştı. Dinleyin, bundan mutluluk duyarım diye kabullendi. Kompresör susarken içini çekti. Oh, böyle daha iyi. Şimdi bazı mallarını kaybettiğini mi anlatıyordun? Bunun fazlasıyla farkındasınız. Santa Margarit'ten çıkan eserler. Haftalardır kazı yapıyoruz. Yasal bir belgemiz var. Adam Tate'in yüzünü belirgin bir ilgiyle inceledi. Onun için böylesine canlı ve cesaretli birini gözlemlemek her zaman bir zevk olmuştu. Özellikle zaten kendisi kazanmışken. İş hayatında gerçek rekabeti ve kazanmanın gerçek zaferini takdir etmeyenlere acırdı. Bu konuda bir karışıklık olmalı, yani bu hak belgesi konusunda. Dudaklarını büzdü, sonra şampanyasını yudumladı. Burada serbest sulardayız. Hükümet bazen böyle şeylere karşı çıkar. Ki bu nedenle birkaç ay önce burada kazı yapmakla ilgili planlarımı kabul ettirmek için onlara başvurdum. Tekrar içti. Haberiniz olmaması talihsizlik. Elbette geldiğim zaman birinin buralarda bir şeyler yaptığını fark ettim. Ama sonra kimseyi göremedim. Birkaç ay önceymiş. Kıçımın kenarı diye düşündü Tate. Ancak kendini sakin konuşmak için zorladı. Başımıza bir kaza geldi. Ekibimizden biri hastanede. Oo, ne talihsizlik. Hazine avı tehlikeli bir iş olabilir. Birkaç yıl öncesine kadar bu benim için bir hobiydi. Her şeye rağmen oldukça şanslıydım. Sea Devil burada bırakılmıştı diye Tate devam etti. İşaret dubalarımız buradaydı. Batıktan mal çıkartma kuralları. Bu uygunsuz kelimeleri duymamış olmak isterdim. Tate'in ağzı açık kaldı. Duymamış olmak mı isterdin? Sakinliğin canı cehenneme. Hakkımıza saldırdın. Teknelerimizdeki eserleri ve kayıtları çaldın. Kaybolan malların hakkında hiçbir şey bilmiyorum diye sözünü kesti. Anlayışsız bir ast karşısında olduğu gibi sesi sertleşti. Sana bu konu hakkında St. Kitts veya Nevis'teki yetkililerle temas kurmanı öneririm. Kuracağımdan emin olabilirsin. Mantıklı. Şampanyayı gümüş kovasından çıkardı, kendi bardağına, Yvette'inkine biraz daha doldurdu. Tittinger's sevmez misin? Tate kadehi sertçe bıraktı. Yakanı bundan kurtaramayacaksın. Margaret'i biz bulduk. Onu biz kazdık. Ekibimizden biri neredeyse ölüyordu. Gelip bize ait olan şeyleri alamayacaksın. Böyle durumlarda mülkiyet hakkı biraz sisli bir alandır. Bir an bardağındaki içkiyi incelemek için durakladı. Ve mülkiyet hakkı elbette yaşamın ta kendisiydi. Elbette bunun için mücadele edebilirsin. Ancak korkarım, sonuçtan hayal kırıklığına uğrayacaksın. Ben kazanmakla ünlüyümdür. Ona eğilerek selam verdi ve bir parmağının ucuyla Yvette'in parlayan kolunu okşadı. Şimdi dedi ve kalktı. Belki bir tur atmak istersiniz. Trimhunt ile çok gurur duyuyorum. Bazı çok özel marifetleri vardır. Baş tarafını masif altından bile yaptırmış olsan beni hiç ilgilendirmiyor. Ayağa kalkıp onu yukarıdan aşağı süzerken kendi kontrolü kendini şaşırttı. Şık bir tekne ve Avrupalı havası korsan olmadığını kanıtlamaz. Beyefendi, kamarot gırtlağını kibarca temizledi. İçeriden isteniyorsunuz. Hemen geliyorum Andre. Peki Mr. Van Dyck. Van Dyck diye Tate tekrarladı. İçi titredi. Silas Van Dyck. Ünüm beni aşıyor. Onun kendisini tanıması daha da çok hoşuna gitmişti. Kendimi tanıtmamış olmam ne dikkatsizlik, Miss Beeman, Tate Beeman. Sizin kim olduğunuzu biliyorum Mr. Van Dyke. Ayrıca ne yapmış olduğunuzu da biliyorum. Bu çok gurur verici. Şampanyasını bitirmeden önce kadehini onun şerefine kaldırdı. Ancak ben birçok şey yaptım. Matthew size anlattı. Matthew Lassiter. Aa evet Matthew. Eminim benim hakkımda pek iyi şeyler anlatmamıştır. Ve de anlattığına göre olasılıkla tek özel bir parçanın ilgimi çektiğinden haberdarsındır. Angelique'in laneti. Avuçları belki terli olabilirdi ancak Tate çenesini kaldırdı. Onun için zaten öldürdüğünüze göre çalmak bir engel olmamalı. Oo, genç Matthew beynini saçmalıklarla doldurmuş dedi keyifle. Çocuğun babasının başına gelen kaza nedeniyle birini suçlaması anlayışla karşılanabilir. Özellikle de buna kendi ihmalkarlığı neden olmuşsa. Tate, Matthew ihmalkar değildir diye hırladı. Gençti ve suçlanamazdı. O zamanlar kendilerine finansal yardım teklif ettim ancak korkarım kendisi ulaşılamaz bir haldeydi. Hafifçe omuzlarını oynattı. Demin de dediğim gibi Miss Beamon, hazine avı tehlikeli bir iştir. Kazalar olur. Yine de bir şeyi hepimiz için açıklığa kavuşturabilirim. Eğer kolye Margarit'te ise o benimdir. Aynen teknenin içindeki her şey gibi. Şimdi gözlerindeki ışık daha da parlaktı. İnsanın kanını donduracak kadar sevecen ve ben her zaman benim olanı alırım. Bu doğru değil mi Mabel? Evet bir elini parlayan kalçasından aşağı götürdü. Her zaman. 14. ayrımın sonu. Sayfa 129. Devamı 15. ayrımda.